Bu gürültüden de daha beterdi. Bir süre hiçbir şey olmadı. Devasa gemiler hareketsiz bir şekilde gökyüzünde, yerküredeki her milletin tepesinde asılı kaldılar. Devasa ve ağır gövdeleri gökyüzünde sabit bir şekilde asılı duruyordu ki bu doğaya karşı açık bir hakaretti. Baktıkları şeyi kavramaya çalışan pek çok insan doğrudan şoka girdi. Gemiler, tuğlaların asla duramayacağı gibi gökyüzünde asılı duruyorlardı. Hala hiçbir şey olmuyordu. Sonra hafif bir fısıltı başladı. Net bir sesin, ani ve engin fısıltısı çevreyi kuşattı. Dünya üzerindeki bütün müzik setleri, bütün radyolar, bütün televizyonlar, bütün kaset çalarlar, bütün alçak ve yüksek frekans hoparlörleri, bütün disk çalarlar kendi kendilerine aniden sessizce çalışmaya başladılar. Her teneke kutu, her çöp kutusu, her pencere ve her otomobil, her şarap kadehi, her paslı metal levha, akustik açıdan kusursuz bir ses yansıtıcısına dönüştü. Yerküre yok olup gitmeden önce ses üretiminde ulaşılabilecek en üst noktayı görecekti ve şimdiye dek inşa edilmiş en büyük ses düzeni kuruluyordu. Ama ortada ne konser, ne müzik, ne de bir geçit töreni vardı. Yalnızca basit bir mesaj verilecekti. "Yerküre halkı, lütfen dikkat!" dedi bir ses. Harika bir ses. Distorsiyon seviyesi cesur bir adamı bile ağlatacak kadar düşük, harika, kusursuz ve dört kanallı bir sesti bu. "Ben Galaktik Hiperuzay Planlama Konseyi'nden Prostetnik Vogonjels," diye devam etti ses. "Hiç şüphesiz fark edeceğiniz gibi galaksinin merkez dışı bölgelerine ait kalkınma planları, yıldız sisteminizden geçen hiperuzaysal bir ekspres yolun inşa edilmesini zorunlu kılıyor. Ve maalesef gezegeniniz yıkılacaklar listesinde yer alıyor. İşlem 2 yerküre dakikasından biraz daha kısa sürecektir. Teşekkürler." Anons bitti. Anlayamamanın doğurduğu dehşet, olup bitenleri izleyen yerküre halkının üstüne çöktü ve bu dehşet sanki insanlar tahta bir levhanın üzerindeki demir tozlarıymış da altlarından bir mıknatıs geçiyormuş gibi yavaş yavaş kalabalıklara doğru yayıldı. Panik. Çılgınca bir kaçış paniği filizlendi. Ama kaçacak yer yoktu. Bunun farkına varan vagonlar yeniden anonsa başladılar. Şöyle dediler: "Bu kadar şaşırmış gibi davranmanız anlamsız. Bütün planlama çizimleri ve yıkım emirleri sizin 50 yerküre yılınız boyunca Alpha Centauri'deki yerel planlama dairesinde asılı duruyor. Yani resmi bir şikayette bulunmak için bol bol vaktiniz vardı. Ve şimdi bu konuya yaygara koparmak için çok geç kaldınız." Anons yeniden kesildi ve yankısı uzaklarda yayıldı. Dev gemiler hiç zorlanmadan gökyüzünde ağır ağır döndüler. Her birinin altında bir kapı, boş ve karanlık bir kare açıldı. Bu arada bir yerlerde birileri bir radyo vericisinin başına geçip bir dalga boyu saptamış ve Vogon gemilerine mesaj göndererek gezegen adına bir ricada bulunmuş olmalıydı. Onların ne söylediğini kimse duymamıştı ama yanıt duyuldu. Anons tekrar başlamıştı ve ses bu kez öfkeliydi. Şöyle dedi: "Alpha Centauri'ye giden kimse olmadı da ne demek? Tanrı aşkına, insanoğlu, biliyorsunuz ki orası yalnızca 4 ışık yılı uzaklıkta. Kusura bakmayın ama çevrenizde olanlarla ilgilenmeye zahmet etmiyorsanız bu sizin sorununuz. Yok etme ışınlarını harekete geçirin." "Bilemem," dedi anons sistemindeki ses. "Sizi kahrolası ilgisiz gezegen, sizlere karşı hiçbir sempati beslemiyorum." Ses kesildi. Korkunç bir sessizlik oldu. Korkunç bir gürültü oldu. Korkunç bir sessizlik oldu. Vogon inşaat filosu, mürekkep karası yıldızlı boşluğun içlerine doğru kayarak uzaklaştı. Bölüm 4. Uzaklarda, galaksinin karşı sarmal kolunda, güneş denilen yıldızdan 500 bin ışık yılı uzaklıkta, Galaktik İmparatorluk Hükümeti'nin başkanı Zaphod Biblaprox, Damogran güneşinin altında göz kırpıp parıldayan iyon çekişli delta teknesiyle Damogran denizlerine açılmıştı. Sıcak Damogran, uzak Damogran, adı neredeyse hiç duyulmamış Damogran. Altın Kalp'in gizli evi Damogran. Tekne suda hızla ilerliyordu. Gitmek istediği yere varması biraz zaman alacaktı. Çünkü Damogran güçlük çıkartacak biçimde düzenlenmiş bir gezegendi. Çok hoş ama sinir bozucu genişlikteki okyanus parçalarıyla ayrılan, irili ufaklı çöl adalarından başka bir şey yoktu burada. Tekne hızlanarak yoluna devam etti. Bu topografik tuhaflık yüzünden Damogran bir çöl gezegeni olarak kalmıştı. Galaktik İmparatorluk Hükümeti'nin Altın Kalp projesi için Damogran'ı seçmesinin nedeni buydu işte. Damogran ıssız, Altın Kalp projesi de gizliydi. Tekne bir mermi hızıyla bütün gezegenin makul boyuttaki tek takım adasının ana adaları arasında uzanan denizin üzerinde hoplayarak ilerliyordu. Zaphod Biblaprox, Paskalya adasındaki, ismi tamamen anlamsız bir tesadüftü, Paskalya sözcüğü galaktikçede ufak, yassı ve açık kahverengi anlamına gelir, küçük uzay limanından bir başka anlamsız tesadüf sonucu Fransa olarak bilinen Altın Kalp adasına gidiyordu. Altın Kalp üzerinde çalışmanın yan etkilerinden biri de oldukça anlamsız bir tesadüfler zinciriydi. Ama bugün projenin sonuçlanıp her şeyin ortaya çıkacağı ve Altın Kalp'in ona hayran kalacak galaksiye tanıtılacağı günün aynı zamanda Zaphod Biblaprox için de büyük gün olması hiçbir şekilde tesadüf değildi. Başkanlığa soyunmaya sırf bugün için karar vermiş, bu karar Galaktik İmparatorluk'ta şok dalgaları yayılmasına yol açmıştı. Zaphod Biblaprox, başkan? O Zaphod Biblaprox değildir canım. O başkan değildir canım. Birçokları bunu bilinen evrenin tamamının sonunda keçileri kaçırdığının kanıtı olarak görmüştü. Zaphod sırıttı ve teknenin hızını daha da arttırdı. Maceracı, eski hippi, keyfine düşkün, sahtekar mı? Büyük ihtimalle. Manik bir şekilde kendi reklamını yapan, kişisel ilişkilerde korkunç başarısız ve boş gezenin boş kalfası olan Zaphod Biblaprox. Başkan mı? Kimse keçileri kaçırmamıştı. En azından bu konuda. Koca galakside yalnızca 6 kişi galaksinin hangi ilkeye dayanarak yönetildiğini anlayabiliyordu ve onlar da Zaphod Biblaprox başkanlığına adaylığını koyma niyetini açıkladığında bunun neredeyse bir emrivaki olduğunun farkına vardılar. O başkanlık için ideal bir yemdi. Ama Zaphod'un bunu neden yaptığını anlamakta kesinlikle çuvallamışlardı. Zaphod güneşe doğru bir su dalgası fışkırtarak tekneyi sertçe yana yatırdı. Gün bugündü. Bugün Zaphod'un neyin peşinde olduğunu anlayacaklardı. Ayrıca bugün onun 200. yaş günüydü. Ama bu da yalnızca başka bir anlamsız tesadüftü aslında. Teknesini Damogran denizlerinde sektirirken bugünün ne harika, ne heyecan dolu bir gün olacağını düşünüp sessizce gülümsedi. Gevşedi ve iki kolunu tembel tembel koltuğun arkasında sarkıttı. Kayak boksunu geliştirmek için geçenlerde sağ kolunun altına taktırdığı fazladan kolla da dümeni yönetiyordu. ''Hey!'' dedi yumuşak bir sesle kendi kendine. ''Cidden sıkı bir herifsin sen.'' Ama sinirleri tel gibi gergindi. Fransa adası yaklaşık 30 kilometre uzunluğunda, 8 kilometre genişliğinde, hilal biçiminde ve kumluk bir adaydı. Aslında kendi başına bir ada olmaktan çok dev bir koyun sınırlarını ve kavisini belirlemekteydi. Hilal'in iç kısmındaki sahil şeridinin neredeyse tamamı sarp kayalıklardan oluştuğu için bu izlenim daha da güçleniyordu. Kayalıklar karşı kıyıya doğru hafif bir eğimle 8 kilometre boyunca alçalarak uzanıyordu. Kayalıkların tepesinde bir karşılama komitesi bulunuyordu. Komitenin büyük bölümünü Altın Kalbi inşa etmiş olan mühendisler ve araştırmacılar oluşturuyordu. Bunların çoğu insansıydı. Ama orada burada birkaç sürüngensi atom bilgini, hava perilerini andıran 2-3 yeşil Maksime galiktikçi, 1-2 ahtapotsu fiziko yapıcı ve bir Holovu. Holovu süper zeki mavi bir gölgedir. Holovu dışındakilerin hepsi rengarenk törensel laboratuvar önlükleri içinde göz kamaştırıyorlardı. Holovu ise bu vesileyle geçici olarak münferit bir prizmaya yansıtılmıştı. Hepsi içlerini titreten büyük bir heyecan duyuyordu. Birlikte ve tek tek fizik kurallarının sınırlarını aşmışlar, maddenin temel dokusunu yeniden oluşturmuş, ihtimal ve ihtimalsizlik yasalarını zorlamış, eğip bükerek çiğnemişlerdi. Ama görünüşe göre bunların hepsinden daha heyecan verici olanı, boynunda turuncu kuşak olan bir adamla tanışmaktı. Galaksi başkanı geleneksel olarak turuncu bir kuşak takardı. Galaksi başkanının aslında ne kadar güç sahibi olduğunu tam olarak hiç bilselerdi de onlar için çok fark etmeyecekti. Galakside yalnızca 6 kişi galaksi başkanının işinin güç kullanmak değil, dikkatleri ondan uzağa çekmek olduğunu biliyordu. Zaphod Beeble Prox bunu şaşırtıcı derecede iyi yapıyordu. Burnu dönüp hızla koya giren başkanlık sürat teknesinin usta manevrası ve güneş ışığıyla gözleri kamaşan kalabalık nefesini tuttu. Tekne denizin üzerinde bir sağa bir sola yatarak yaklaşırken etrafına ışıklar saçıyordu. Aslında suya değmesi falan gerekmiyordu. Çünkü iyonize atomlardan oluşan puslu bir yastığın üzerinde ilerliyordu. Ama sırf gösteriş için suya indirilebilen yüzgeç şeklinde ince küreklerle donatılmıştı. Kürekler havaya tıslayan su perdeleri fışkırtıyor, denizde çılgınca sallanan ve köpürerek son süratle koyu kat eden teknenin arkasına dökülen derin yarıklar açıyordu. Zaphod gösteriş yapmaya bayılırdı. En iyi yaptığı şey buydu. Dümeni sertçe kırdı, tekne kayalık yamacın altında suyu tırpanlıyormuş gibi kendi çevresinde çılgınca döndü ve dalgaların üzerinde durdu. Zaphod birkaç saniye içinde koşarak güverteye çıktı ve 3 milyardan fazla insana sırıtarak el salladı. 3 milyar insan aslında tam olarak orada değildi. Ama onun her hareketini havada itaatkar bir şekilde asılı duran küçük bir 3 boyutlu 3B robot kameranın gözünden izliyorlardı. Başkanın maskaralıkları 3B'de halk tarafından her zaman çok tutuluyordu. 3B'ler bunun için vardı. Tekrar sırıttı. 3 milyar ve 6 kişi durumu bilmiyordu. Ama bugün hiç kimsenin hesaba katmadığı kadar büyük bir maskaralık gerçekleşecekti. Robot kamera, başkanın iki kafasından daha popüler olanını yakından görüntülemek için ona doğru yönelirken, başkan tekrar el salladı. Fazladan bir kafa ve üçüncü kol dışında aşağı yukarı insansı görünüyordu. Karmakarışık sarı saçları sağa sola dağılmıştı, mavi gözleri tanımlanması imkansız bir ışıkla parlıyordu. Ve yanakları neredeyse her zaman tıraşsızdı. 6 metre çapında saydam bir küre, sürat teknesinin yanında yuvarlanıyor, suya batıp çıkarak yüzüyor ve parlak güneşin altında ışıldıyordu. İçinde yarım daire şeklinde ve göz alıcı güzellikte kırmızı bir deriyle kaplanmış geniş bir sedir yüzüyordu. Küre yuvarlanıp suya batıp çıktıkça sedir daha da hareketsizleşiyor, deriyle kaplanmış bir kaya gibi sabit duruyordu. Bütün her şey gibi bu da yalnızca gösteriş içindi. Zaphod kürenin duvarından içeri girip sedire yayıldı. İki kolunu sedirin arkasına attı, Üçüncüsüyle dizindeki tozu silkeledi. Kafaları gülümseyerek çevreye baktı, ayaklarını uzattı. Haykırmamak için kendini zor tuttuğunu düşündü. Kürenin altında sular kaynamaya, fokurdamaya ve fışkırmaya başladı. Bir aşağı bir yukarı hareket edip yuvarlanarak havaya yükseldi. Kayalığa ışık çubukları saçarak yükseldikçe yükseldi. Küre fıskiyenin üzerinde yükseldikçe altından dökülen sular tekrar yüzlerce metre aşağıdaki denize çarpıyordu. Zaffot nasıl göründüğünü hayal ederek gülümsedi. Tam anlamıyla saçma bir ulaşım şekliydi. Ama tam anlamıyla da nefisti. Küre bir an için kayalığın tepesinde oyalandı, yan yattı ve raylı bir rampaya değdi. Rampadan aşağı küçük, iç bükey bir platforma yuvarlanıp durdu. Zaffot, Bible Brox, olağanüstü bir alkış eşliğinde küreden çıktı, turuncu kuşağı ışıkta göz kamaştırıyordu. Galaksi başkanı gelmişti işte. Alkışların kesilmesini bekledi ve sonra elini kaldırarak herkesi selamladı. "Merhaba," dedi. Bir hükümet örümceği yan yan yürüyerek başkanın yanına gitti ve önceden hazırlanmış konuşma metninin bir kopyasını eline tutuşturmaya kalkıştı. Asıl metnin 3'ten 7'ye kadar olan sayfaları o anda koydan 8 kilometre kadar uzakta Damogran denizinin sularında yüzüyordu. Birinci ve ikinci sayfalarsa bir ibikli Damogran kartalı tarafından kurtarılıp kartalın icat etmiş olduğu sıra dışı, yeni yuva biçiminin bir parçası olmuştu çoktan. Yumurtadan yeni çıkmış yavru bir kartalın, büyük oranda incecik kağıt parçalarından yapılmış bu yuvadan çıkması neredeyse imkansızdı. İbikli Damogran kartalı, türlerin hayatta kalma kavramı hakkında bir şeyler duymuştu. Zaffot, Bible Brox'un önceden hazırlanmış bir konuşmaya ihtiyacı olmayacaktı. Bu yüzden bir örümcek tarafından kendisine sunulan metni nazikçe geri çevirdi. "Merhaba," dedi tekrar. Herkes ya da en azından neredeyse herkes ona gülümseyerek bakıyordu. Kalabalığın arasında Trillian'ı fark etti. Trillian, Zaffod'un bu yakınlarda gerçekleştirdiği bir gezegen ziyareti sırasında sırf eğlence olsun diye kılık değiştirip tavladığı bir kızdı. İnce yapılı, esmerce ve insansıydı. Uzun ve dalgalı siyah saçları, kalın dudakları, garip toparlak bir burnu, saçma bir kahverengi tonuna sahip gözleri vardı. O özel şekliyle bağlanmış kırmızı eşarbı ve uçuşan ipeksi uzun elbisesiyle hafiften bir Arap'ı andırıyordu. Tabii ki oradaki kimse Arap diye bir şey duymamıştı. Arapların soyu çok kısa bir süre önce tükenmişti. Zaten yaşarlarken de Damogran'ın 500 ışık yılı uzağında yaşamışlardı. Trillian özel biri değildi. Ya da en azından Zaffot öyle iddia ediyordu. Kız yalnızca onunla epey takılan ve ona hakkında düşündüklerini söyleyen biriydi. "Merhaba tatlım," dedi kıza. Kız ona ani ve gergin bir gülümsemeyle bakıp kafasını çevirdi. Sonra yüzünde daha sıcak bir gülümsemeyle bir kez daha baktı. Ama o bakana kadar Zaffot çoktan başka bir tarafa dönmüştü. "Merhaba," dedi. Merhaba demeyi kesip demeç vermeye başlamasını dileyerek birbirine sokulmuş küçük yaratık grubuna. Yaratıklar basın mensuplarıydı. Özellikle onlara sırıttı. Çünkü birkaç saniye içinde onlara demecin babasını verecekti. Yine de hemen sonra söyledikleri onların pek işine yarar şeyler değildi. Sinirlenmeye başlayan bir parti görevlisi, başkanın kendisi için hazırlanmış nefis konuşma metnini okuyacak havada olmadığına karar verdi ve cebindeki uzaktan kumanda cihazının düğmesine bastı. Uzakta, önlerinde gökyüzüne doğru uzanan beyaz bir kubbe çatlayarak ortadan ikiye ayrıldı ve kendini yavaşça katlayarak yere indi. Böyle olacağını çok iyi bilmelerine rağmen, çünkü gök kubbeyi bu şekilde inşa eden kendileriydi, herkes soluğunu tuttu. Kubbenin altında 150 metre uzunluğunda ve zarif bir koşu ayakkabısına benzeyen devasa bir yıldız gemisi yatıyordu. Kusursuz bir beyazlıkta ve akıllara durgunluk verecek güzellikteydi. Geminin kalbinde, kalabalığın görmediği bir yerde, içinde şimdiye dek tasarlanmış en akla zarar buluşu muhafaza eden küçük altın bir kutu vardı. Bu yıldız gemisini galakside eşsiz kılan bu araç, gemiye adını veren cihazdı. Altın kalp. "Vay canına," dedi Zaphod Biblebrox, altın kalbe bakarak. Söyleyebileceği pek fazla şey yoktu. Basını kızdıracağını bildiği için aynı şeyi bir kez daha söyledi. "Vay canına." Kalabalık beklenti dolu gözlerle ona döndü. Zaphod kaşlarını kaldırıp gözlerini açarak kendisine bakan Trillian'a göz kırptı. Kız onun ne söylemek üzere olduğunu biliyor ve aslında rezil bir gösteriş meraklısı olduğunu düşünüyordu. "Bu gerçekten hayret verici," dedi Zaphod. "Bu gerçekten tam anlamıyla hayret verici. O kadar hayret verici bir şekilde hayret verici ki sanırım onu çalmak istiyorum." Müthiş bir başkanlık demeciydi ve şeklen tamamen doğruydu. Kalabalık beğeniyle güldü, gazeteciler neşeyle ETA 6 habermatiklerinin düğmelerine bastılar ve başkan sırıttı. Sırıtırken yüreği dayanılmaz bir şekilde çarpmaya başladı ve sessizce cebinde duran küçük felçmatik bombasının düğmesine bastı. Sonunda buna daha fazla dayanamadı. Kafalarını göğe kaldırıp vahşi bir nara kopardı, ardından bombayı yere fırlattı ve aniden donup kalmış ışıltılı gülümsemeler denizinde ileriye doğru koşmaya başladı. Bölüm 5. Prostetnik vagon Jers, diğer vagonların bile gözüne hoş görünmezdi. Yüksek kemerli burnu, bir domuzunkini andıran minik alnının ta yukarısına dek uzanıyordu. Kauçuğa benzeyen koyu yeşil derisi, vagon sivil hizmet politikası oyununu oynamasına, hatta iyi oynamasına izin verecek kadar kalındı. Ayrıca hiçbir olumsuz etkiye uğramadan denizin 300 metre altında süresiz yaşamasını sağlayacak kadar da su geçirmezdi. Gerçi yüzmeye gittiği de yoktu. Programı buna izin vermeyecek kadar doluydu. Şu an olduğu kişi olmuştu çünkü milyarlarca yıl önce vagonlar Vokküren'in kadim, durgun denizlerinden sürünerek çıkıp nefes nefese kalmış bir şekilde gezegenin bakir kıyılarına uzandıklarında, genç, parlak Vauxhall güneşinin ilk ışıkları o sabah üzerlerine vurduğunda, sanki evrimin güçleri oracıkta onlardan vazgeçmiş, sonra da tiksintiyle arkalarını dönüp uzaklaşarak, çirkin ve talihsiz bir hata olarak gördükleri bu yaratıklarla daha fazla uğraşmamaya karar vermişti. Vagonlar bir daha hiç evrim geçirmediler. Hayatta kalmayı asla başaramamış olmaları gerekirdi. Bu yaratıklar hayatta kalmayı başarmış olmalarını kararlılıklarına ve şuursuz inatçılıklarına borçludurlar. "Evrim mi?" dediler kendi kendilerine. "Ne gereği var?" Ve daha büyük anatomik uygunsuzluklarını ameliyatla düzeltebilecek noktaya gelene kadar doğanın onlara vermeyi reddettiği şey olmadan da yaşadılar. Bu sırada Vokküre gezegenindeki doğal güçler önceki hatalarını telafi etmek için fazla mesai yapıyordu. Işıl ışıl parlayan, mücevher kabuklu ve seyirtken yengeçler yarattılar. Vagonlar da yengeçlerin kabuklarını demir tokmaklarla parçalayarak onları yediler. Göğe doğru uzanan nefes kesici bir narinlik ve renkte ağaçlar yarattılar. Vagonlar da ağaçları kesip yengeç etini odunda pişirdiler. İpeksi kürkleri ve buğulu gözleri olan ceylan benzeri zarif yaratıklar yarattılar. Vagonlar da onları yakalayıp üstlerine oturdular. Ulaşım aracı olarak hiç faydaları yoktu. Çünkü sırtları hemen kıvrılıveriyordu. Ama vagonlar yine de üstlerine oturdular. Bu nedenle vagonlar birdenbire yıldızlar arası yolculuğun ilkelerini keşfedene dek Vokyure gezegeni çok zor bir bin yıl geçirmişti. Birkaç kısa Vok yılı içinde son Vogon'a kadar galaksinin politik merkezi olan Megabrantis yıldız kümesine göç ettiler ve şimdi galaktik sivil hizmetin bükülmez bel kemiğini oluşturmuşlardı. Öğrenmeye, kendilerine özgü bir tarz ve sosyal incelik kazanmaya çalıştılar. Ama pek çok açıdan çağdaş bir Vogon'un ilkel atalarından hiç farkı yoktu. Her yıl ana vatanlarından 27 bin mücevherli seyirtken yengeç ithal edip, mutlu ve sarhoş oldukları geceleri demir tokmaklarla yengeç parçalayarak geçiriyorlardı. Prostetnik Vogon Jels, su katılmamış bir alçak olması açısından tipik bir Vogon'du. Bir de otostopçulardan hiç hoşlanmazdı. Prostetnik Vogon Jels'in amiral gemisinin derinliklerinde bulunan küçük ve karanlık bir kabinde, tedirginlik içinde minik bir kibrit çakıldı. Kibriti çakan bir Vogon değildi ama onlar hakkında her şeyi biliyordu ve tedirgin olmakla yerden göğe kadar hakkı vardı. Onun adı Ford Prefect'ti. Kabinde durup çevresine bakındı ama pek bir şey seçemiyordu. Kocaman garip gölgeler minik kibritin titrek ışığında korkutucu bir şekilde ama hiç ses çıkarmadan oradan oraya sıçrıyordu. Ford fısıldayarak Dentrassilere şükretti. Dentrassiler pis boğazlardan oluşan asi bir kabileydi. Vogonlar, vahşi ama iyi bir topluluk olan Dentrassilere son zamanlarda uzun yol filolarında yiyecek ve içecekten sorumlu personel olarak iş vermeye başlamışlardı. Tek bir şartla, Dentrassiler kendi işlerine bakacaklardı. Bu Dentrassilerin de işine geliyordu. Çünkü uzaydaki en geçerli para birimlerinden biri olan Vogon parasını seviyor ama Vogonlardan nefret ediyorlardı. Bir Dentrassi'nin sevebileceği tek Vogon, sinirlenmiş bir Vogon'du. Ford Prefect bu küçük bilgi sayesinde artık hidrojen, ozon ve karbon monoksitten oluşmuş bir bulut değildi. Hafif bir inilti işitti. Kibritin ışığında yerde ağır ağır hareket eden iri bir şekil gördü. Kibriti hızla sallayarak söndürdü, elini cebine soktu, aradığı şeyi bulup çıkardı, yırtarak açtı ve salladı. Yere çömeldi, şekil yeniden hareket etti. "Biraz fıstık getirdim," dedi Ford Prefect. Arthur Dent kıpırdandı ve anlamsız bir şeyler mırıldanarak tekrar inledi. "Haydi, al biraz," diye ısrar etti Ford, paketi tekrar sallayarak. "Daha önce madde nakil ışınına hiç maruz kalmadıysan, biraz tuz ve protein kaybetmiş olmalısın. İçtiğin biralar metabolizmanın yaşadığı darbeyi hafifletmiştir." Dedi Arthur. Gözlerini açtı. "Burası karanlık," dedi. "Evet," dedi Ford Prefect. "Karanlık." "Hiç ışık yok," dedi Arthur Dent. "Karanlık, hiç ışık yok." Ford Prefect'in insanlar hakkında anlamakta en çok zorlandığı şeylerden biri, güzel bir gün, boyun ne kadar da uzun ya da "Ah canım, 10 metrelik bir kuyuya düşmüş gibi görünüyorsun, iyi misin?" gibi apaçık ortada olan şeyleri belirtip tekrarlama huylarıydı. Ford ilk başlarda bu tuhaf davranışa bir açıklama getirmek için bir kuram geliştirmişti. İnsanlar dudaklarını devamlı çalıştırmazlarsa, diye düşünmüştü, belki ağızlarını bir daha hareket ettiremiyorlardır. Birkaç ay süren dikkatli bir inceleme ve gözlem sonucunda bu kuramı bir başkasıyla değiştirdi. İnsanlar dudaklarını devamlı çalıştırmazlarsa diye düşündü, beyinleri çalışmaya başlıyor. Aşırı alaycı olduğunu düşünmeye başladığı bu kuramdan da vazgeçti. Ve aslında insanlardan çok hoşlandığına karar verdi. Ama bilmedikleri şeylerin çokluğu onu her zaman ciddi şekilde endişelendiriyordu. "Evet," diye Arthur'u onayladı. "Işık yok." Arthur'a biraz fıstık yedirdi. "Kendini nasıl hissediyorsun?" diye sordu. "Askeri bir akademi gibi," dedi Arthur. Parçalarım tek tek mezun oluyorlar. Ford karanlıkta ona boş boş baktı. Sana hangi cehennemde olduğumuzu sorarsam, dedi Arthur güçsüz bir sesle. Buna pişman olur muyum? Ford ayağa kalktı. Güvendeyiz, dedi. Ya, iyi, dedi Arthur. Küçük bir mutfak kabinindeyiz, dedi Ford. Vogon inşaat filosunun uzay gemilerinden birinde. Şey, dedi Arthur. Bu güvende sözcüğünün benim daha önceden bilmediğim tuhaf bir kullanım şekli olmalı. Ford bir ışık düğmesi arayabilmek için bir kibrit daha çaktı. Korkunç gölgeler yine üzerlerine sekip sıçradı. Arthur ayağa kalkmaya çalıştı ve kollarını korkuyla bedenine doladı. Korkunç uzaylı biçimler çevresine üşüşmüş gibiydi. Hava tanımadığı ve ciğerlerine gizlice sokulan küflü kokularla iyice ağırlaşmıştı. Sinir bozucu hafif bir uğultu dikkatini toplamasına engel oluyordu. ''Buraya nasıl geldik?'' diye sordu hafifçe ürpererek. ''Otostop çekerek,'' dedi Ford. ''Anlayamadım,'' dedi Arthur. Baş parmağımızı kaldırıp beklediğimizi ve böcek gözlü yeşil bir canavarın kafasını uzatıp ''Merhaba arkadaşlar, haydi atlayın, sizi Basingstoke kavşağına kadar götürebilirim.'' dediğini mi söylemeye çalışıyorsun bana? Şöyle açıklayayım. Baş parmak görevini elektronik bir ETA 6 sinyal aygıtı görüyor ve kavşaksa 6 ışık yılı uzaklıktaki Barnard yıldızında, bunun dışında söylediklerin aşağı yukarı doğru. Peki ya böcek gözlü yaratık? Rengi yeşil, evet. Tamam, dedi Arthur. Ne zaman eve dönebilirim? Dönemezsin, dedi Ford Prefect. Işık düğmesini bulmuştu. Gözlerini koru, dedi ve ışığı yaktı. Ford bile şaşırdı. Aman ya Rabbi, dedi Arthur. Bu gerçekten bir uçan dairenin içi mi? Prostetnik Vogon Jels, çirkin yeşil gövdesini kumanda köprüsünde sıkıntıyla dolaştırdı. Üzerinde yerleşim olan gezegenleri yok ettikten sonra içinde hep belirsiz bir kızgınlık büyürdü. Birilerinin gelip ona bunun çok yanlış olduğunu söylemesini istiyordu. Böylece onlara bağırıp çağırabilir ve kendini daha iyi hissedebilirdi. Belki kırılır da gerçekten kızacağı bir şey çıkar umuduyla kendini bütün gücüyle kaptan koltuğuna bırakıverdi. Ama koltuk şikayet edercesine gıcırdadı yalnızca. "Defol!" diye bağırdı. Tam o anda köprüye giren genç vagon muhafıza. Muhafız derhal gözden kayboldu ve aslında muhafızı epey rahatlatmıştı. Biraz önce aldıkları raporu kaptana verecek kişinin kendisi olmamasına çok sevinmişti. Rapor son model harika bir uzay gemisi motorunun şu sıralarda Damogran'da hükümete ait bir araştırma merkezinde sergilendiğini ve bundan böyle hiçbir ekspres hiperuzay yoluna gerek kalmadığını söyleyen resmi bir bildiriydi. Başka bir kapı kayarak açıldı ama vagon kaptan bu sefer bağırmadı. Çünkü Dentrassilerin yemekleri hazırladıkları mutfak bölmesinin kapısıydı o. Yemek şimdi iyi giderdi. İri ve kürklü bir yaratık elinde öğle yemeği tepsisiyle kapıdan girdi. Bir manyak gibi sırıtıyordu. Prostetnik vagon Jelts sevindi. Çünkü biliyordu ki bir Dentrassi hayatından bu kadar memnun göründüğünde gemide bir yerlerde kendisini gerçekten kızdıracak bir şeyler oluyordu. Ford ve Arthur çevrelerine bakındılar. "Pekala, ne düşünüyorsun?" diye sordu Ford. "Burası biraz bakımsız, değil mi?" Ford kaşlarını çatarak pis şiltelere, yıkanmamış fincanlara ve sıkış tepiş kabinde oraya buraya atılmış ne üdüğü belirsiz kokuşmuş iç çamaşırı parçalarına baktı. "Şey, gördüğün gibi bu bir işçi gemisi," dedi Ford. "Buralar Dentrassilerin yatakhanesi. Galiba onlara vagon ya da ona benzer bir şey dendiğini söylemiştin." "Evet," dedi Ford. "Gemiyi vagonlar yönetiyor. Dentrassiler ise aşçılık yapıyor ve bizi gemiye onlar aldı." Kafam karıştı, dedi Arthur. Gel, şuna bir bak, dedi Ford. Şiltelerden birinin üzerine oturdu ve çantasını karıştırmaya başladı. Arthur ürkerek şilteyi dürttü, sonra o da üzerine oturdu. Aslında ürkecek pek bir şey yoktu. Çünkü Scorngel o Zeta bataklıklarında yetişen bütün şilteler piyasaya sunulmadan önce büyük bir titizlikle öldürülür ve kurutulurdu. Çok çok azı yeniden canlanırdı. Ford kitabı Arthur'a uzattı. Bu da nedir? Diye sordu Arthur. Otostopçunun galaksi rehberi. Bu bir tür elektronik kitap. Sana bilmen gereken her şeyi anlatır. İşi budur. Arthur tedirgin bir halde kitabı evirip çevirdi. Kapağı hoşuma gitti, dedi. Paniğe kapılma. Bu bütün gün bana söylenen en akıllıca ve faydalı şey. Sana nasıl çalıştığını göstereyim, dedi Ford. Kitabı hala 2 hafta önce ölmüş bir tarla kuşu gibi tutan Arthur'un elinden kaptı ve kabından çıkardı. Buradaki şu düğmeye bastığında, gördün mü? Ekran açılıp sana dizini gösterir. Yaklaşık 8 santimetreye 10 santimetre boyutunda bir ekran aydınlandı ve üstünde harfler titreşmeye başladı. Vagonları araştırmak istiyorsan sadece onların adını giriyorsun. Parmakları birkaç düğmeye daha bastı. Ve işte vagonlar. Yeşil ekranda vagon inşaat filoları sözcükleri parladı. Ford ekranın altındaki büyük kırmızı düğmeye bastı ve sözcükler ekranda akmaya başladı. Aynı anda kitap bulduğu bilgileri sakin ve ölçülü bir sesle okumaya başlamıştı. Kitabın söyledikleri şöyleydi. Vagon inşaat filoları. Bir vagon aracına binmek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey şudur. Unutun bunu. Onlar galaksideki en kaba ırklardan biridir. Tam anlamıyla kötü değillerdir. Ama kötü huylu, bürokratik, çok bilmiş ve katıdırlar. 3 nüshadan oluşan emir evrakları imzalanıp, arz edilip, geri gönderilip, soruşturulup, kaybedilip, bulunup, referanduma sunulup, tekrar kaybedilip ve sonunda 3 aylığına yumuşak bataklık kömürüne yatırılıp, yeniden dönüşüme uğratılarak, ateş yakıcı modüllere dönüştürülmeden kendi öz büyükannelerini Tral'ın kurt gibi acıkmış cırtlak canavarlarından kurtarmak için parmaklarını oynatmazlar. Bir vagondan içki koparmanın en iyi yolu, boğazınıza parmağınızı sokmak, onu sinir etmenin en iyi yoluysa büyükannesini Tral'ın kurt gibi acıkmış cırtlak canavarına vermektir. Arthur gözlerini kırpıştırarak ekrana baktı. Ne tuhaf bir kitap. O zaman bu gemiye biz nasıl binebildik? Tam üstüne bastın. Bu kitap güncellenmemiş durumda, dedi Ford. Kitabı yeniden kabına yerleştirirken. Gözden geçirilip düzeltilmiş yeni baskısı için saha araştırmasını ben yapıyorum. Ve eklemem gereken şeylerden biri de vagonların artık bizim için oldukça kullanışlı ve küçük bir kaçamak noktası sağlayan dentrasya aşçılarına iş verdikleri. Arthur'un yüzünden acılı bir ifade geçti. Peki ama dentrasyalar da kim? Dedi. Harika adamlar, dedi Ford. En iyi yemeği yapanlar, en iyi içki hazırlayanlar onlardır ve bunun dışındaki hiçbir şeyi de umursamazlar. Otostopçuların gemilerine binmelerine her zaman yardımcı olurlar. Ki bunu kısmen arkadaşlık etmeyi sevdikleri ama daha çok da vagonları sinirlendirmeyi sevdikleri için yaparlar. Günde 36 er dolarından az bir paraya evrenin harikalarını görmeye çalışan yoksul bir otostopçuysan tam olarak bilmen gereken şeylerden biri de budur. Eğlenceli değil mi? Arthur'un kafası karışmış gibiydi. Şaşırtıcı, dedi ve çatık kaşlarla diğer şiltelerden birine baktı. Maalesef yerkürede planlandığımdan oldukça fazla takıldım, dedi Ford. Bir haftalığına gelmiştim ve 15 yıl boyunca orada saplanıp kaldım. Peki her şeyden önce oraya nasıl ulaştın? Kolay oldu. Bir zibidi beni aracına aldı.
Zibidi?
Evet.
Nedir bu zibidi?
Zibidi mi? Zibidiler yapacak hiçbir şeyi olmayan zengin çocuklarıdır genellikle. Henüz yıldızlar arası bağlantı kuramamış gezegenler arayarak gezinir ve onlarla kafa bulurlar. Kafa bulmak mı? Arthur, Ford'un hayatı onun için zorlaştırmaktan zevk aldığını düşünmeye başlamıştı. Evet, diye yanıtladı Ford. Onlarla kafa bulurlar. Etrafta çok az insanın bulunduğu ıssız bir yer saptar, sonra hiçbir şeyden haberi olmayan ve kimsenin asla inanmayacağı bir zavallının tam yanına iner, sonra da kafalarına aptal antenler takıp bip bip sesleri çıkararak zavallının çevresinde bir ileri bir geri gezinirler. Gerçekten fazlasıyla çocukça. Ford ellerini kafasının arkasına koyarak şilteye uzandı ve insanı çileden çıkaracak kadar hayatından memnun görünüyordu. Ford, diye ısrar etti Arthur. Sana aptalca bir soru gibi gelir mi bilmem. Ama benim burada işim ne? Bunun cevabını biliyorsun, dedi Ford. Seni yerküreden kurtardım. Peki, yerküreye ne oldu? Ha, yok edildi. Öyle mi? Dedi Arthur, sakin bir ifadeyle. Evet, buharlaşıp uzaya karıştı. Bak, dedi Arthur. Bu biraz keyfimi kaçırdı. Ford kaşlarını çattı. Bu düşünceyi kafasında şöyle bir değerlendiriyor gibiydi. Evet, bunu anlayabiliyorum, dedi sonunda. Bunu anlayabiliyor musun? Diye haykırdı Arthur. Demek bunu anlayabiliyorsun. Kitaba bakmaya devam et, diye tısladı aceleyle. Ne? Paniğe kapılma. Paniğe kapılmıyorum. Evet, kapılıyorsun. Pekala, tamam. Paniğe kapılıyorum. Ama yapacak başka ne var ki? Sadece benimle gel ve iyi vakit geçir. Galaksi eğlenceli bir yerdir. Bu arada şu balığı kulağına koyman gerekecek. Pardon, anlayamadım, dedi Arthur. Bu çok kibarca oldu diye düşünerek. Ford, içinde minik sarı bir balığın kıvrılarak yüzdüğü küçük cam bir kavanoz tutuyordu elinde. Arthur gözlerini kırpıştırarak arkadaşına baktı. Bu olup bitenler keşke anında kavrayabileceği basit ve anlaşılır şeyler olsaydı. Dentrassi iç çamaşırları, Scornshallows şilte yığınları ve minik sarı bir balığı tutup kulağına koymasını söyleyen bu Beetlejuice'lünün yanında küçücük bir mısır gevreği paketi görebilseydi kendini güvende hissedecekti. Ama göremedi, dolayısıyla da kendini güvende hissedemedi. Birdenbire belirleyemediği bir kaynaktan şiddetli bir ses üzerlerine atladı. Bir taraftan bir kurt sürüsüyle boğuşurken, diğer taraftan gargara yapmaya çalışan bir adamın hırıltılarını andıran sesleri duyunca korkudan nefesini tuttu Arthur. "Şşş," dedi Ford. "Dinle. Bu önemli olabilir." "Önemli mi?" "Vagon kaptan genel bir duyuru yapıyor." Yani vagonlar böyle konuşuyor mu demek istiyorsun? Dinle. Ama ben vagonca bilmiyorum. Bilmen gerekmiyor. Şu balığı kulağının içine tık yeter. Ford şimşek hızıyla elini Arthur'un kulağına koyverdi ve işitme sisteminin derinliklerine yılan gibi süzülen balığın hissi aniden Arthur'un midesini kaldırdı. Dehşetle soluyarak bir iki saniyeliğine kulağını karıştırdı. Ama sonra meraklı gözleri hayretle yuvalarından fırladı. Siyah renkli iki yüz silüetinden oluşan resme bakarken, onun aniden beyaz bir şamdan olduğunu fark etmenin işitsel eş değerini yaşıyordu. Ya da bir kağıt parçasının üzerinde aniden altı rakamına dönüşen ve gözlükçünüzün size yeni bir gözlük için yüklü bir fatura keseceği anlamına gelen bir sürü renkli noktaya bakmanın eş değerini. Hala ulumalarla karışık gargara seslerini dinlediğini biliyordu. Ama şimdi nasıl olduysa sesler, net olarak anlaşılabilen dümdüz bir İngilizceye benzemişti. Duydukları şuydu. Bölüm 6. Uuu, uuu, gargar, uuu, gargar, uuu, uuu, uuu, gargar, uuu, gargar, uuu, uuu, gargar, gargar, uuu, gargar, gargar, gargar, uuu, şrup, öv. Hiçbir neden göremiyorum. Mesaj tekrarlanıyor. Kaptanınız konuşuyor. Her ne yapıyorsanız bırakın ve dikkatle dinleyin. Her şeyden önce aletlerimizden gördüğüm kadarıyla gemide bir çift otostopçu var. Her neredeyseniz merhaba. Kesinlikle hoş karşılanmadığınızı açıkça belirtmek istiyorum. Bugün bulunduğum yere gelmek için çok çalıştım ve kokuşmuş bir grup beleşçi onu taksiye çevirsin diye bir vagon inşaat gemisine kaptan olmadım ben. Bir arama ekibi gönderdim ve sizi bulur bulmaz gemiden atacağım. Eğer çok şanslıysanız size şiirlerimden birkaçını da okuyabilirim. İkinci olarak, Bernard Yıldızı yolculuğumuz için hiperuzaya sıçramak üzereyiz. Vardığımızda bakım için 72 saat limanda kalacağız ve o süre boyunca hiç kimse gemiden ayrılamayacak. Tekrar ediyorum, bütün gezegen izinleri iptal edilmiştir. Kısa süre önce mutsuz bir gönül ilişkisi yaşadım ve o nedenle başkalarının iyi vakit geçirmesi için hiçbir neden göremiyorum. Mesaj sona ermiştir. Gürültü kesildi. Arthur kafasını kollarının arasına almış ve iki büklüm kıvrılmış bir halde yerde yattığını utanarak fark etti. Hevessiz bir şekilde gülümsedi. "Çok etkileyici bir adam," diye konuştu. "Keşke bir kızım olsaydı da bunlardan biriyle evlenmesini yasaklayabilseydim." "Böyle bir şey yapmana gerek kalmazdı," dedi Ford. "Onların cinsel çekicilikleri ancak bir trafik kazasınınki kadardır. Hayır, hareket etme," diye ekledi. "Hiper uzay sıçrayışına hazırlansan iyi olur. Tatsız bir şekilde sarhoş olmaya benzer." "Sarhoş olmanın nesi tatsızmış?" "Bir bardak su içmek istersin." Arthur bunun üzerine düşündü. "Ford," dedi. "Evet." "Bu balık kulağımda ne yapıyor?" "Senin için çeviri yapıyor. O bir Babil balığı. İstersen kitaptan bak." Otostopçunun galaksi rehberini Arthur'a attı ve cenin gibi kıvrılıp yatarak kendisini sıçrayışa hazırladı. Tam o anda Arthur'un zihni dipsiz bir kuyuya düştü. Gözleri yuvalarında adeta ters döndü. Ayakları kafasının tepesinden dışarı çıkmaya başladı. İçinde bulunduğu oda dümdüz olup katlandı, fırıl fırıl döndü, varoluşun dışına çıktı ve Arthur'u kendi göbek deliğinin içine kayarken öylece bırakıverdi. Hiperuzaydan geçiyorlardı. "Babil balığı," dedi otostopçunun galaksi rehberi sakin bir sesle. "Küçük ve sarı renkli olup sülüğü andırır ve büyük olasılıkla evrendeki en garip şeydir. Taşıyıcısından değil, onun çevresindekilerden aldığı beyin dalgası enerjisiyle beslenir. Besinini sağlamak için bu beyin dalgası enerjisindeki bütün bilinçaltı zihinsel frekansları emer. Sonra taşıyıcısının zihnine bilinçli düşünce frekansıyla beynin onları üreten konuşma merkezlerinden alınan sinir sinyallerinin bir karışımından oluşan telepatik bir matriks atar. Bütün bunların pratik sonucu şudur. Kulağınıza bir Babil balığı soktuğunuzda herhangi bir dilde söylenen her şeyi anında anlarsınız. Aslında duyduğunuz konuşma şablonları Babil balığınız tarafından beyninize aktarılan beyin dalgası matriksini çözümler. Şaşkınlık uyandıracak kadar yararlı bir şeyin tamamen şans eseri evrimleşmesi öyle tuhaf ve öyle olanaksız bir rastlantıdır ki bazı düşünürler bunu Tanrı'nın var olmadığının nihai ve sağlam bir kanıtı olarak görür. Bu sav şuna benzer bir şeydir. "Ben var olduğumu kanıtlamayı reddediyorum," der Tanrı. Çünkü kanıt inancı yatsır ve inanç olmadan ben bir hiçim. "Ama," der kişi, "Babil balığı tamamen bedavadan, öyle değil mi? Şans eseri evrimleşmiş olamaz. O senin var olduğunun kanıtıdır. Öyleyse kendi savınla senin var olmadığın kanıtlanıyor." "Vay canına," der Tanrı. "Bunu hiç düşünmemiştim." Ve o anda bir mantık dumanı içinde puf diye kaybolur. "Ah, bu kolaydı," der kişi ve zaferinin ardından bir bis yapmak adına siyahın beyaz olduğunu kanıtlamaya girişir ve bir sonraki yaya geçidinde canından olur. Pek çok önde gelen teolog, bu savın bir yığın saçmalıktan ibaret olduğunu iddia eder. Ama bu, konuyu en çok satanlar listesinde başı çeken kitabı, işte bu Tanrı'nın defterini dürer de, ana tema olarak kullanan Oolong Colifid'in küçük bir servet elde etmesine engel olamamıştır. Bu sırada zavallı Babil balığı farklı ırklar ve kültürler arasındaki bütün iletişim engellerini etkili bir biçimde ortadan kaldırarak, yaratılış tarihindeki diğer her şeyden çok daha fazla kanlı savaşlara neden olmuştur. Arthur hafifçe inledi. Hiperuzaydan geçmenin yol açtığı heyecanın kendisini öldürmediğini fark ederek dehşete düşmüştü. Yer küre hala var olsaydı, bulunacağı yerden 6 ışık yılı uzaklıktaydı. Yer küre. Oraya ait görüntüler, alt üst olmuş beyninin içinde midesini bulandırarak yüzmeye başladı. Bütün yer kürenin yitip gitmiş oluşunun etkisini sahip olduğu hayal gücüyle kavrayabilmesi mümkün değildi. Bu çok fazlaydı. Anne babasının ve kız kardeşinin de öldüğünü düşünerek hislerini şöyle bir dürttü. Bir tepki veremedi. Yakın olduğu bütün insanları düşündü. Yine tepki yok. 2-3 gün önce süpermarket kuyruğunda arkasında beklediği hiç tanımadığı bir yabancıyı düşündü. Ve göğsüne ani bir sancı saplandı. Süpermarket yok olmuştu. İçindeki herkes yok olmuştu. Nelson'un köşesi gitmişti. Nelson'un köşesi yok olmuştu ve hiçbir itiraz duyulmayacaktı. Çünkü geride itiraz edecek kimse kalmamıştı. Bundan böyle Nelson'un köşesi sadece zihninde var olacaktı. İngiltere yalnızca zihninde var olacaktı. Bu nemli, kokuşmuş, çelik kaplı uzay gemisine tıkılıp kalmış zihninde. Bir klostrofobi dalgasıyla boğulur gibi oldu. İngiltere artık yoktu. Bunu anlayabilmişti. Bunu her nasılsa anlayabilmişti. Tekrar denedi. Amerika diye düşündü. Yok oldu. Bunu kavrayamadı. Yeniden küçük şeylerden başlamaya karar verdi. New York yok olmuştu. Tepki veremedi. New York'un var olduğuna zaten ciddi bir biçimde hiç inanmamıştı ki. Dolar diye düşündü. Sonsuza kadar düşmüştü. Bu onu hafifçe sarstı. Bütün Bogart filmleri de silinip gitti dedi kendi kendine ve bu ona berbat bir darbe indirdi. McDonald's diye düşündü. Artık McDonald's hamburgeri diye bir şey yok. Kendinden geçti. Bir saniye sonra kendine geldiğinde kendini annesi için hıçkıra hıçkıra ağlarken buldu. Sert bir ifadeyle ayağa fırladı. Ford. Ford kendi kendine mırıldanarak oturduğu köşeden kafasını kaldırıp baktı. Uzay yolculuklarının gerçekten uzaydan geçilerek yapılan kısımlarını her zaman yorucu bulurdu. Evet, dedi. Eğer sen şu kitap işinde araştırmacıysan ve yer kürede bulunduysan, bir süredir onun hakkında bilgi topluyor olmalısın. Şey, yer küre üzerine yazılan özgün maddeyi bir miktar geliştirebildim, evet. O zaman bu edisyonda yer küre hakkında ne deniyor bir bakayım. Onu görmem gerekiyor. Peki tamam. Kitabı tekrar Arthur'a uzattı. Arthur kitabı kaptı ve ellerinin titremesine engel olmaya çalıştı. İlgili sayfayı bulmak için madde başlığını girdi. Ekran birden parladı, ortaya yazılı bir sayfa çıktı. Arthur boş gözlerle ekrana baktı. Burada onunla ilgili bir madde yok, diye patladı. Ford omzunun üzerinden baktı. Evet var, dedi. Aşağıda, ekranın altında. Erotikon 6'nın 3 memeli fahişesi Ekentrika Galumbis'in hemen altında. Arthur, Ford'un parmağını izledi ve nereye işaret ettiğini gördü. Bir an için yine anlayamadı. Sonra aklı neredeyse başından gidiyordu. Ne? Zararsız. Söyleyeceği tek şey bu mu? Zararsız. Tek bir sözcük. Ford omuzlarını silkti. Şey, galakside 100 milyar yıldız var ve kitabın mikro işlemcilerinde bunlar için ayrılan yer sınırlı, dedi. Ve elbette ki hiç kimse yerküre hakkında fazla bir şey bilmiyor. Tanrı aşkına, bu maddeyi biraz düzeltmişsindir umarım. Ha, evet, editöre yeni bir madde göndermeyi başardım. Biraz kısaltmak zorunda kaldı ama bu da bir ilerleme sayılır. Peki, şimdi ne yazıyor? Diye sordu Arthur. Çoğunlukla zararsız, diye itiraf etti Ford, hafif bir utançla öksürerek. Çoğunlukla zararsız, diye bağırdı Arthur. O ses de neydi? Diye tısladı Ford. Benim bağırışımdı, diye bağırdı Arthur. Hayır, kes sesini, dedi Ford. Sanırım başımız dertte. Sen başımızın dertte olduğunu sanıyorsun. Dışarıdan gelen uygun adım yürüme sesleri net bir şekilde duyuluyordu. Dendrasiler mi? Diye fısıldadı Arthur. Hayır, bunlar çelik uçlu postallar, dedi Ford. Kapıya sertçe vuruldu. O zaman kim bunlar? Diye sordu Arthur. Şey, dedi Ford. Eğer şanslıysak bunlar bizi uzaya atmak için gelen vagonlardır. Peki ya şanssızsak? Eğer şanssızsak, dedi Ford ciddi bir endişeyle. Kaptan bizi atmadan önce şiirlerinden birkaçını okuyacağı konusunda ciddiydi demektir. Bölüm 7. Vagon şiiri hiç şüphesiz evrendeki en kötü üçüncü şiirdir. En kötü ikinci şiir ise Kireali Azgotların yazdıklarıdır. Şair-i azamları osuruklu Gruntos, yaz ortasında bir sabah koltuk altımda bulduğum küçük yeşil macun yumrusuna kaside adlı şiirini okurken dinleyicilerden dördü iç kanamadan yaşamını yitirmiştir. Orta Galaktik Sanat Onur Kurulu Başkanı ise kendi bacaklarından birini kemirerek hayatta kalmayı başarmıştı. Şiirlerine gösterilen tepkilerin Gruntos'u düş kırıklığına uğrattı ve tam En Sevdiğim Banyo Lıkırtıları başlıklı 12 ciltlik epik çalışmasını okumaya başlayacakken, kendi kalın bağırsağının yaşamı ve uygarlığı kurtarmak adına çılgınca bir girişimde bulunarak dosdoğru boynundan geçip beynini boğduğu söylenir. Bunların hepsinden daha kötü olan şiirlerse, yaratıcısı olan İngiltere, Essex, Greenbridge'den Paula Nancy Milstone Jennings'le birlikte yerküre gezegeninin yıkımı sırasında yok olup gitmişti. Prostetnik Vagon Jels çok hafifçe gülümsedi. Bunu ürkütücü bir etki yaratmaktan çok kas hareketlerinin sırasını hatırlamak için yapmıştı. Tutsaklarına bağırıp çağırmak ona son derece iyi gelmiş, iyice rahatlatmıştı ve artık biraz acımasızlaşabilirdi. Tutsaklar şiir değerlendirme sandalyelerine oturtulup sıkıca bağlandılar. Vagonlar yapıtlarının genel olarak nasıl karşılandığı konusunda oldukça gerçekçiydiler. Yazma konusundaki ilk girişimleri evrimlerini uygun biçimde tamamlamış ve kendi kültürüne sahip bir ırk olarak kabul görme konusundaki şiddetli ısrarcılıklarından kaynaklanmıştı. Ama şimdi ise devam etmelerinin tek nedeni gaddarlıklarıydı. Ford Prefect'in alnında biriken ter damlacıkları, şakaklarına bağlanan elektrotların çevresinden süzüldü. Bunlar, bir dizi elektronik donanımın, teşbih yoğunlaştırıcıları, uyak düzenleyicileri, ses yenileyiciler ve benzetme boşaltıcıları şarjına bağlıydı. Hepsi de şiirin etkisini artırmak ve şairin düşüncelerinin en ince ayrıntısına kadar anlaşıldığına emin olmak için tasarlanmıştı. Arthur Dent oturduğu yerde tir tir titriyordu. Kendisini neyin beklediği konusunda hiçbir fikri yoktu. ama şimdiye kadar olanlardan hiç hoşlanmadığını biliyordu ve bundan sonra da durum pek değişeceğe benzemiyordu. Vogon okumaya başladı. "Senin işemelerin banadır," diye başladı. Ford'un bedeni büyük bir acıyla kasıldı. "Ey lekecikli homurtu böcekçiyi, hastalıklı bir arının üzerindeki bir sürü gevezelik lekesi gibi." "Ah!" diye haykırdı Ford Prefect, acı dalgalarının güm güm vurduğu kafasını geriye atarak. Arthur'u belli belirsiz görebiliyordu. Dişlerini sıktı. "Zor olsa da bul onu, yalvarıyorum sana," diye devam etti acımasız Vogon. "Benim yürüyen, dönen asalaklarım." Vogon'un sesi korkunç ve coşkulu bir tizliğe ulaşıyordu. "Ve üzerimke buruşuk gündüz sefaklarından halka halka ağ at, yoksa seni bulandıran çatırdağımla parçanklara büldürtürüm seni. Bak bakalım, vazgeçiyor muyum?"
"Dur!"
diye haykırdı Ford Prefect. Elektronik olarak gücü arttırılmış son dize şakaklarının ortasında ani bir patlamaya yol açarken son kez kasılıp pelte gibi sandalyesine yığılıp kaldı. Arthur'sa hala koltuğunda rahat rahat oturuyordu.
"Şimdi, aciz dünyalılar," vızıldadı Vogon.
Ford Prefect'in aslen Beetlejuice civarındaki küçük bir gezegenden olduğunu bilmiyordu. Zaten bilseydi de bu umrunda olmazdı.
"Size basit bir seçenek sunuyorum. Ya uzay boşluğunda ölün ya da melodramik bir etki yaratmak için duraksadı. Şimdi bana şiirimin ne kadar iyi olduğunu söyleyin." Kendisini yarasa biçimindeki kocaman deri bir koltuğa atıp onları izledi. Yine aynı şekilde gülümsedi. Ford hırıltıyla nefes almaya çalışıyordu. Kurumuş dilini kavrulmuş dudaklarında gezdirip inledi. Arthur neşeli bir sesle konuştu. "Aslında benim bayağı hoşuma gitti." Ford ağzı açık kalmış bir halde ona döndü. İşte böyle bir yaklaşım aklına hiç gelmemişti. Vogon şaşkınlıkla tek kaşını kaldırdı ki bu hareketi burnunu etkili bir şekilde gizleyebildiği için hiç de kötü sayılmazdı. "Ah tanrım," diye vızıldadı. Hatırı sayılır bir şaşkınlık yaşıyordu.
"Şey, evet," dedi Arthur. "Özellikle metafizik benzetmelerden bazıları gerçekten etkileyiciydi."